parlamentoların dostluğu.
Sevgili dinleyenler, iyi Ramazanlar, iyi yayınlar dileyerek bu hafta parlamentoların dostları programına başlıyoruz. Bu hafta biraz hazır gündem olan İsrail-Filistin olayları, biraz bunlara değinerek programa başlayacağız. Hemen akabinde de Türk-Arap ilişkilerini merkeze alarak Tunus, Cezayir, Libya, belki biraz Afrika'yı konuşacağız. Konuğumuz Tunuslu Doktor Muhammed Adil Bey. Aynı zamanda Ankara'da merkezi oluşturulan Türk-Arap Forumu'nun da yetkilisidir, müdürüdür. Kendisi aynı zamanda üniversitede dersler vermektedir. Muhammed Adil Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum.
Muhammed Bey, isterseniz hemen Filistin mevzusuyla başlayalım. Çünkü gündem. Bütün dünya ayakta. Birleşmiş Milletler acil çağrı yaptı. İslam İşbirliği Teşkilatı Cuma günü toplanıyor. Cuma günü İstanbul'da Türkiye devletin de içinde olduğu, STK'ların da destek vereceği bir büyük mitingle Filistin'de yaşananlara, Gazze'de yaşananlara bir tepki mitingi yapılacak. İslam ülkelerinde de halk sokakta. Ama İsrail'in hiç umurunda değil. 53 insan şehit oldu. Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak ilan edilmiş olması sizce Filistinlileri neden bu kadar üzüyor? Ve devam ettireyim. Müslümanlar İsrail'in başkenti Kudüs cümlesinden neden rahatsızlık duyar?
Tabii bu Ramazan, yani ilk, yani başlangıçtayız. Çok üzücü olaylar da oluyor. Filistin'deki kardeşlerimiz özellikle şu anda 60'a yakın haberler geliyor. 60'a yakın şehidimiz var. 3000'e yakın yaralı kardeşimiz de var. Halen tabii olaylar da devam ediyor. ABD yönetimi, yani bir Kudüs başkenti ilan edilmesiyle aslında eğer bölgedeki bazı rejimlerden anlaşma yoksa, onay almazsa, böyle bir cesaret zaten yani olamaz. O nedenle maalesef bölgedeki ve özellikle bazı körfez ülkelerdeki rejimler, başka Arap ülkeleri, Mısır dahil, onlarla anlaşarak ve böyle bir adım yani başladı.
Yani şimdi Amerika'nın elçiliği Tel Aviv'de var. Kudüs'e taşıyor olması onlar için yani sembolik bir anlam ifade ediyor, yoksa hani tamam buraya artık yerleştik anlamına mı geliyor?
Şimdi Kudüs aslında bir sembolik bir. Şimdi Trump belki seçim hamlesi, biraz o döneme dönmemiz de gerekiyor. Trump bir iş adamı, siyasetçi değil. Demek her şeyi bir hesabı kitabı yapıyor. Eğer bir iş adamı, güçlü bir iş adamı böyle bir siyaset görüyorsa ve böyle bir ABD başkanı oluyorsa, demek arkasında çok önemli bir güç var. O güç Siyonist sermayesi de var. O Siyonist sermayesi tabii bir belli bir bedel ödemesi de gerekiyor. O bedel nedir? En önemli bedel tabii Kudüs başkenti yapması da gerekiyor. Ve ABD'den böyle bir karar, böyle bir
bu
adım
atılıyor. Bu onun seçim vaadiydi.
Kesinlikle. Zaten çoktan da söyledi. O zaten yeni bir hide değil. Bu birincisi. İkincisi de
yani Trump'ın geçtiğimiz yıl seçim öncesi yaptığı vaatlerden biriydi. Çünkü Amerika'daki Yahudilerin hem ekonomik hem oy desteğini sağlayabilmesi için Kudüs Vadi'nde bulunması gerekiyordu ve bulundu.
Bulundu.
Şimdi onun gereğini yerine mi getiriyor?
Ayrıca da şu anda yani raporlara göre aslında bazı endişeleri oldu. Bir kısmı dediler ekonomik krizler de girecek ABD. Tam tersine oldu. Neden? Çünkü Körfez ülkelerden bu 400 milyar dolar Suudi Arabistan'dan ve Birleşik Arap Emirlikler'den alınan paralar nereye gitti? Aslında bir doğrusu bir ABD hazinesi değil. Aslında bu silah fabrikalara gitti ve yani büyük dev fabrikalara gitti, dev şirketlere gitti. Bunlar kim elinde? Siyonistler elinde. Yani çok büyük bir oyun aslında içindeyiz. O nedenle şu anda Körfez ülkelerde genel anlamda sessiz kalıyor. Neden? Çünkü zaten bu Kudüs başkent yapılması zaten ortak bir proje onlar için. Birincisi, ikincisi de sorunuzla ilgili neden Siyonistler veya bir İsrail devleti şu anda hiç umrunda değil? Doğal. Çünkü karşısında şu anda tek duran Türkiye Cumhuriyeti var. Yani bir tek cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan tek duran. Ama Arap başkentleri veya İslam ülkeleri de başkentlere bakarsak şu anda sessiz kalıyorlar. Allah'a çok şükür biraz halklarımız şu anda İslam dünyası şu anda sokaklarda, halkları şu anda sokaklarda yani dolu dolu şu anda bayağı tepkilerde de büyük tepkilerde de var. Ama yani halkların sesi eğer bir iktidarlarla birleşmezse, eğer iktidarlara mevcut iktidarlarla bir yani güç olmazsa yani o sesler sönük kalır. O nedenle şu anda İsrail yönetimi cesaret alıyor. Şu anda karşısında aciz yönetimler var. Özellikle Arap ve İslam ülkelerde. O nedenle Türkiye tabii bir çok önemli adımlar alıyor. Çok önemli kararlar alıyor ama yani İslam dünyası, İslam işbirliği teşkilatı davet edilmesi yani sadece bir tarih için kaydedilmek, kaydettirmek için. Ama şahsen ben çok büyük bir beklentim yok. Bu gelecek Dışişleri Bakanları veya hükümet temsilcileri İstanbul'da da görüşecekler Kudüs meselesi. Ne gibi kararlar olacak yani bir yaptırım gücü de yok. O nedenle yani siyasi sembolik olarak siyasi belki bir açıklamalar olur. En az Türkiye'nin pozisyonu güçlendirmek için. Ama fiili olarak ABD'ye karşı veya İsrail'e karşı veya Filistinli kardeşlerimiz gerçekten destekleyecek kararlar alacaklar ben inanmıyorum.
Daha önce yine acil toplantılar oldu ancak evet. Bu acil toplantılardan gerçekten anlamlı ama sonuca tesir etmeyen kararlar çıktı. Şimdi Gazze'den haberler geliyor, elektrikleri yok. Elektrikleri gün içi 4 saate indirmişler. Hastanede elektrikle elektriğe dayalı sağlık hizmeti alan hastalar var. Bunların jeneratör ihtiyaçları jeneratör olduğu için de bunların benzin ihtiyaçları var. Dolayısıyla Gazze meselesi sanki sadece Türkiye'nin meselesiymiş gibi bir durum var, bir fotoğraf var. Müslüman Arap coğrafyadan daha güçlü sesler bekliyor Türkiye. Türkiye'de hani özellikle İsrail'le olan ilişkiler yüzünden dünyadaki diğer devletlerle de ilişkilerini özellikle İsrail'i himaye eden devletlerle ilişkilerini gerçekten restleşme noktasına kadar getirmiş durumda. Ama buna rağmen Arap coğrafyasındaki kardeşlerimiz adeta işte siz az önce ifade ettiniz Amerika'ya Trump'a ödeme yaptıkları paralarla yıkılmak üzere olan Amerika ekonomisini ayakta tutmaya çalışıyor.
Kesinlikle. Hatta en üzücü dedim ya bir o paralar 400 milyar dolar yani böyle bu korkunç bir rakam. Korkunç bir rakam. Yani yarısı sadece Suudi Arabistan ödedi. Kalanı yani Birleşik Arap Emirlikleri ve yani mecburiyetten Katar bir kısmı da ödedi. Bahreyn öyle bir Çok ilginç. Şimdi o paralar nereye gitti? Tamamen İsrail destekleyen büyük dev şirketler, özellikle silah fabrikaları. Yani böyle bir şey olabilir mi? Ben yani bu Arap rejimlere veya özellikle Körfez ülkelerdeki rejimlere yani demek yani bunu bir İsrail rejimi destekliyor. Demek yani bir Filistin yani yok etmek için de yani böyle bir para yani ödüyor. Ama yine de Allah'a çok şükür şu anda Suudi Arabistan'da da medyası da takip ediyoruz. Sosyal medyada da takip
nasıl
ediyoruz.
Mesela,
halk şu anda tepkisi çok büyük. Yani bu rejimlere karşı zaten şu anda bayağı yani büyük tepkiler de var ama tepki kalacak sonuçta. Yani çünkü neden? Çünkü Körfez ülkelerde böyle bir STK veya sivil toplum hareketleri yok. Orada partiler yok, siyasi partiler yok. Orada yani bir o nedenle halk yani sokağa inmesi veya öyle bir kabiliyeti, öyle bir imkanı da yok. Yani öyle bir kültürü de yok doğrusu. Ama sonuçta Arap dünyasından bahsederken sadece bir Suudi Arabistan veya Birleşik Arap Emirlikleri'nden yani ibaret değil. Yani bir Mısır var, yani Sudan var, yani Afrikalı ülkeler var veya Kuzey Afrika, Tunus, Fas, Cezayir, Libya ve başka Arap ülkeleri de özellikle Ürdün, Lübnan gibi. Bunlar da şu anda halklar sokaktalar. Yani büyük tepkiler de var. Söylediğim gibi halklar tamam tepkili ama yani iktidarlar önemli. Yani o yani İslam ülkeleri, İslam toplumları temsil eden liderler veya örgütler veya hükümetler de aslında oradan tepkiler bekliyoruz. Umarım yani Türkiye şu anda artık bir çare yaptı. Bakacağız şu anda katılım ne seviyede de olacak. Yani Dışişleri Bakanlar seviyesinde mi? Yani veya buradaki büyükelçiler yani seviyesinde veya bakanlar seviyesinde mi? Onu da şu anda henüz şu anda net değil. Temennim bu İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı yani Kudüs'le ilgili en az biraz ses yani yüksek sesle biraz şeye yani konuşsunlar. Biraz tepki yani hem ABD'ye karşı, İsrail'e karşı. Yani
peki
bir şey...
siz şimdi Tunus'u ve bölgeyi çok iyi biliyorsunuz. Müslüman Arap coğrafyasındaki o nabızı da bir entelektüel olarak görüyorsunuz ve şimdi Türkiye tecrübeniz de oluştu. Önce Filistin meselesi, onu açtığımız için soruyorum. Mesela Türkiye'deki halkın ve siyasal iktidarın Filistin meselesinde gösterdiği reaksiyonla şimdi Tunus'taki, Libya'daki, Cezayir'deki, Yemen'deki, Suudi Arabistan'daki, Katar'daki halkın reaksiyonunu ölçtüğünüzde nasıl bir tablo çıkıyor?
Doğrusu tabii Türkiye veya yani, biliyorsunuz daha önce yani 15 yıl önce gerçekten Türkiye Arap dünyasıyla, İslam dünyasıyla genelde bir kopukluk var. O kopukluk hatta ben diyorum bir yabancılaştırma bir projesi içindeyiz yani iki taraftan. Ve aramızda maalesef bir vahmi bir duvar yani Allah'a çok şükür yani AK Parti döneminde ve son 15 yıl 6 yıl artık bir yeni bir döneme girdi. Ve Türkiye artık çok önemli bir aktör bölgemizde. Sadece Filistin meselesi için değil. Ve Arap toplumları, Arap halkları, İslam dünyasındaki halkları artık çok yakın bir Türkiye görmeye başladılar. Ve bu Türkiye'nin artık varlığı hissettirmeye başladığı her bölgede, her alanda yani Afrika'daki yani Somali'den tutun Zencibar'a kadar veya Yemen'de veya Arap ülkelerde yani Kuzey Afrika vesaire şu anda ekonomik olarak, siyasi olarak, kültürel olarak da belli bir varlığı hissettiriyor. Demek Arap toplumu şu anda yani bir Türkiye'deki siyaseti yani detaylarla bile takip ediyor. Ve demek bunu bir Türkiye onlar için çok önemli bir aktör, lokomotif bir ülke. Bu Türkiye'deki yaşan yani yaşanan değişim.
Yani bu reaksiyonun karşılığı var mı Arap
coğrafyasında? Kesinlikle şu anda zaten özellikle Filistin meselesi yani tek ses zaten Türkiye kaldı şu anda. Ve İslam dünyasındaki yani toplumlarımız da halklarımız da şu anda Türkiye'den yani çıkacak açıklamalar veya reaksiyonlar veya herhangi bir açıklama herkes destekliyor ve sokağa zaten yani dökülüyor. Şimdi yani ama
şunu tabii, anlamaya çalışıyorum. Şimdi Türkiye'nin tarihsel gerekçesi var. Halifeliğin yıllarca temsil edildiği İstanbul, Türkiye'nin şu an ekonomik başkenti ve dünyanın sayılı ülkelerinden biri. Evet, halifelik de kaldırıldı. İslam coğrafyasının gözü kulağı aslında İstanbul'daydı. Bu süreçte yani halifeliğin kaldırılmasından bugüne de ciddi bir zaman geçti. Neredeyse işte 90-95 yılı aşan bir süre. Bu süreçte İslam coğrafyasıyla Türkiye arasında duvarlar örülü dediniz. Bu duvarlar zihinleri tarih bilincinden uzaklaştırarak başka bir yola mı sevk ettiği için Arap coğrafyasındaki bu reaksiyonlar beklediğimiz düzeyde çıkmıyor?
Hayır, şimdi aslında bu kopukluk diyelim. Her iki tarafta Türkiye dahil veya Arap dünyası herkes farklı bir yol seçti kendine.
Herkes kendi ulus devletini inşa etti.
Evet. Şimdi tabii doğal olarak da bu kopukluk veya bu vahmi duvar diyelim veya yabancılaştırma projesi aslında bunu hem eğitim sistemlere de girmiş iki tarafta. Ve siyaset dilimizde, medya dilimizde, hatta bir kısmı bilim dilimizde de ve tahrif edilen tarih yani özellikle Osmanlı tarihi biz çok çok farklı versiyonları var maalesef. Yani bazı Arap ülkelerde farklı okuyor, Türkiye'de bir dönemde de farklı okuyor ve bunu maalesef şu anda aslında yeniden temizlemekte de gerekiyor bu ortak tarihimiz. Şimdi bu yabancı bu doğal olarak Türkiye şu anda son 15 yıl artık bir İslam coğrafyasıyla bir yakınlaşma oldu. O yakınlaşma aslında hemen Arap ve Afrika ülkelerden yani büyük bir sevinçle karşıladı. Büyük bir tabii bazı yani gruplarla temkinle. Yani neden Türkiye bize geliyor? Neden yani bir o öyle bir soru işareti de var. Hatta Filistin meselesiyle ilgili yani böyle garip sorular da çıkıyor şu anda bazı Arap gazetelerde, Afrika gazetelerde. Neden yani bir Türkiye yani Arap toplumları yani Filistin'e sahibi çıkmıyor ama Türk toplumu ve Türk yönetimi yani Filistin'e sahibi çıkıyor? Yani bunu bir siyasi malzeme mi olarak? Yani şu anda hatta bir Arap medyası şu anda dün de takip ediyorum. Yani bazı açık oturumlarda bir kısmı bu Sky News Arabiye'de mesela yani Türkiye karşı zaten büyük hamleler yapıyor. Şey de diyorlar yani bu tamamen Sayın Erdoğan bir seçim hamlesi gibi kullanmaya çalışıyor. Aslında bir Kudüs için değil. Böyle bir de söylediler ama bunu bir azınlık ben şahsen görüyorum. Genel olarak yani Arap toplumları
bu o kadar temelsiz olur ki yani Tayyip Erdoğan mı İsrail'e söyledi ya da Trump'a söyledi yani seçimlere gidiyoruz. Sen başkent Kudüs'e taşı elçiliğini Filistinliler İslam dünyası ayaklanır ben de seçimi alırım. Çok sığ bir yorum olur.
Tabii bu zaten yakış olarak da zaten yani kimse inanmaz kimse zaten doğru bulmaz. Ama olay sonuçta olaylar zaten oldu. Ama yani o olaylar nasıl istifade ederek onu kastediyorlar. Şimdi en önemlisi...
Kolayı var yani hemen Amerika başkent olarak büyükelçiliğini Kudüs'ten tekrar Tel Aviv'e taşır, bu olaylar da biter. Dolayısıyla Türkiye'deki seçimleri de etkilemez.
Ama doğrusu şu anda zaten öyle bir yani söylediğim gibi bunlar azınlık. En önemlisi yani çoğunluk, yani bizim Arap ve Afrika ülkeleri, toplumları, halkları, yani Türkiye destekleyen bir toplum. Türkiye şu anda, eğer Sayın Erdoğan derse şu anda tüm İslam dünyası şu halklara sokağa insin, emin olun, emin olun, tüm sahalarda, tüm başkentlere şu anda dolu olacak. Yani o nedenle
o mesajı o ülkelerin gazetelerine, televizyonlarına, sosyal medyalarına düşer mi?
Çok rahat takip ediliyor. Yani bir belki size garip gelir. Şu anda bu artık Türkiye bir seçime yani havası girdi. Düşünebilir misiniz şu anda Arap toplumları yani bir CHP nedir biliyor, İYİ Parti nedir biliyor, MHP nedir biliyor. Siyasi partiler bile yani takip
Türkiye'deki
ediyor.
Türkiye'deki siyaseti yakından takip ediyor.
Yakından takip ediyor. Bu ne demek? Demek yani bir mekanizma var. Bu sosyal medya zaten çok hareketli ve hemen tercüme ediliyor. Hemen Arapça diliyle veya başka dilleri, Fransızca veya hatta Afrika'daki mahalli dilleri, Sawahili gibi ve başka dilleri. Yani demek onu bu sosyal medya zaten yani iyi bir aracı oluyor ama Türkiye zaten büyük bir devlet ve gerçekten aktör, önemli bir aktör. Doğal olarak Arap medyası, Afrika medyası, dünya medyası takip edecek. Her gelen açıklama Ankara'dan zaten hemen anında da veriliyor ve o farklı dillerle de veriliyor. Öyle takip ediliyor. Şimdi Türkiye bir ilham verdi o halklara. Şu anda doğrusu Arap ve Afrika ülkeleri yani bir Türkiye bir kurtarıcı yani ve tek kurtarıcı ülke diyelim. Yani şu anda o nedenle yani ama maalesef tek kalıyor. Neden? Çünkü Mısır gibi bir ülke, çok büyük bir ülke ve çok yani bir dönemde lokomotif bir ülke Arap ülkeleri ve Afrika ülkeleri şu anda sahada yok. Şu anda Filistin meselesi tamamen şeydi sanki kendi meselesi değil. Suudi Arabistan'da da çok büyük bir ülke, güçlü bir ülke maddi olarak, siyasi olarak da ve İslam dünyası çok önemli ve itibarlı böyle ama yine de bu konuyla ilgili çok fazla öyle bir yani adım atılmıyor. Ve başka ülkelerde de. O nedenle Türkiye gerçekten Allah yardımcısı olsun bu konuda ama halk yani İslam dünyası halkları gerçekten Türkiye yanında ve arkasında.
Evet. Biraz Tunus'a doğru gelelim. Şimdi Tunus'ta seçimler oldu. Ghannouchi yeniden yerel seçimlerde büyük bir zafer elde etti. Önce bu zafer ne anlama geliyor? Bunu anlatabilir miyiz?
Şimdi 5 Mayıs veya 6 Mayıs'tan diyorum şeyde bir ilk demokratik diyelim belediye seçimleri, yerel seçimleri Tunus'ta da oluyor. Çok renkli bir seçim oldu. Çok farklı partiler ve bağımsız listeler de da oldu. En önemli galip birincisi Nahda Hareketi veya Nahda Partisi. Yani bir antroparantez İslamcılar temsil eden bir parti. İkincisi bağımsız listelerde de çok büyük bir zafer daha yani elde etti. Ve üçüncü şeyde iktidar partisi Nida Tunus, bu şu anda liberal yani laik liberal diyelim yani bir Fransa'ya yakın partiler. Ama kalan partiler zaten en fazla toplam olarak da 114-113 yani bir oran aldı. Şimdi 400'e yakın belediyeden yani sadece Nahda Hareketi, Nahda Partisi yani 300'e yakın bir yani bir belediye kazandı.
Ciddi bir oran.
Çok büyük.
Evet.
Bu ne anlama geliyor? Şimdi 7 yıl bir devrimden sonra yani bir Arap Baharı biliyorsunuz Tunus'tan başladı. Ve belki en Arap Baharı süreci belki en başarılı olan Tunus diyebiliriz. 7 yıl içerisinde zorluklara rağmen Tunus bir istikrar kavuştu, bir sıfırdan bir anayasa yapıldı ve herkes, yani tüm renkler hitap edecek bir anayasa oldu. İki defa yani cumhurbaşkanı seçimler oldu ve başarılı geçti. Yani artık seçim kültürü ve yani biraz yavaş yavaş yerleşiyor, yerleşti Tunus'ta. Ama hizmet bakımından, yani belediyecilikle ilgili belediyecilik kültürü yok. Daha önceki dönemi, yani
ne yapar belediye?
Belediye daha önce tabii, evet, bir belediye kültürü yok. Neden? Bir belediye tamamen bir iktidar partisine bağlı ve yani böyle dekoratif bir seçim oluyor. Demek halkla hiç de bir güven yok. Ama şu anda ben nasıl okuyorum? Şu anda mesela Nahda Partisi artık büyük, yani bir zaferle çıktı bu seçime. Demek aslında Tunus halkı, yani Nahda Partisi inanıyor ve Nahda Partisi hizmet edecek, toplumlar hizmet edecek bir parti. O nedenle böyle bir sorumluluk veriyor aslında. Çok önemli bir, yani bir zafer, ama aynı zamanda çok yani kritik ve önemli bir yani bir sorumluluk.
Mısır'daki gibi bir sonuca götürmez umarım. Çünkü Mısır'da Müslüman kardeşler, İhvan-ı Müslümin tecrübesizdi. Siyasi iktidarı aldı ve işte malum bir darbeyle yıkıldı. Hala içeride Mursi.
Tunus çok farklı.
Gannouchi biraz daha deneyimli.
Çok farklı. Evet. Sadece Gannouchi meselesi değil. Yani Gannouchi bir kişi sonuçta. Önemli bir lider. Önemli bir düşünür. Ama Nahda hareketi veya İslami hareket, Tunus'taki İslami hareket yapısı çok farklı. Birincisi renkli bir hareket. Renkli derken en az bir üç çizgisi var. Birincisi Müslüman kardeşlere yakın bir çizgi var. İkincisi Zeytuna'nın çizgisi, yani Tunus ekolo diyelim, yani bir çizgisi de var. Ve yerel tarikatlarımız var. Tijani ve Şazili tarikatlarımızda da var. Az kısmı selefilerimiz var. İlmi selefilerimizde de var. O nedenle Nahda hareketi, yani Müslüman kardeşlerle farklı bir hareket. Bu fikri yapısı olarak, yani ideolojik yapısı olarak. Birincisi. İkincisi de eğitim sistemimizde Tunus'ta biraz yani bir Avrupa ile çok yakınız. Yani İtalya, yani biz İtalya ile 50 dakikayla gidiyoruz. Fransa ile 1 saat 15 dakikayla gidiyoruz. Demek o yani o iletişim bence çok etkiledi. Siyasi parti kültürümüzde de biraz eski Tunus'ta. O nedenle bence Mısır'la mukayese edilmez. Tunus'taki şu anda Nahda Partisi her zaman şu anda birinci saf, yani parlamentoda birinci oluyor. Ama yine de başbakan ondan değil. Başka bir parti ön planda koyuyor. Kimler? Bir Fransa'yı kızdırmamak için Fransa'ya yakın bir parti ön planda. Aslında bu şu anda Nida Tunus birinci parti değil. Ama sadece biraz ben ikinci safta olmak için, kendimi korumak için, biraz daha siyaseti öğrenmek için, biraz daha kadrom, biraz daha yani yetiştirmek için, hem Mısır'daki tecrübeden faydalanmak ve en önemlisi Türkiye'nin birikiminden çok faydalandı. Yani o nedenle yani bir endişe yok. Hatta
Muhammed Sayın Bey, evet, burada şunu şey yapalım, izah edelim. Fransa'ya yakın partiler ne demek?
Şimdi Tunus'ta böyle bir belki bir dört, eğer şeyde siyasi partiler tasnif edersek dört sınıf var. Birinci sınıf diyelim, laik liberal. Bunlar liberallar genelde birkaç, belki 3-4 parti ve Fransa'nın Necip öğrencileri diyelim. biraz Fransa'nın eskiden Habib Bourguiba döneminden biraz onlar bir seçilmiş öğrenciler ve Paris'e gönderiyorlar, yetiştiriyorlar. Sonra paket içinde lider olarak gönderiyorlar. Böyle biz diyoruz o Fransa'nın nicep öğrencileri. Onlar çok önemli bir ekol ve önemli bir altyapıları var siyasi olarak. Eski rejimden kalıntıları da var ve onlar zaten istifade ediyorlar. Ekonomik olarak da çok önemli bir gücü de var. Bu birinci diyelim sınıf. İkincisi İslamcılar. Belki birinci ve en büyük biz yani bildiğimiz parti Nahda Hareketi, Nahda Partisi. Ama başka İslamcı partileri de var ama küçük partiler. Nahda Hareketi veya Nahda Partisi çok önemli. Çok güçlü bir bu Fransa'nın Necip öğrencilere rakip edecek tek parti Nahda Hareketi. Üçüncü kısmı Arap milliyetçiler. Ve Arap milliyetçisi cephesi de yani kendi partileri var ve güçlü bir sahada belli bir yeri almış. Dörtüncüsü sosyalistler, bir kısmı sosyal demokrat, bir kısmı eski komünistler. Ve bunlar en fazla sahada %15 diyebiliriz yani o oranı. Şu
Büyük oranda o zaman
Nahda ve Fransa'nın yakın partiler.
Şimdi tabii dinleyicilerimiz Fransa'ya yakın kelimesine takılabilirler. Tunus, Cezayir, buralar Fransız sömürgesinde
Doğrudur.
kaldılar. Osmanlı'dan ayrıldıktan sonra yetişemedik buralara. Ve buralar aslında büyük savaşlar bile olmadan tek taraflı bir savaş ve sömürü sistemi de Fransa'nın kontrolüne geçti. Şimdi bakın, Tunus görünürde ayrı bir devlet gibi, Cezayir ayrı bir devlet gibi görünüyor. Ancak gündelik devletin siyasetini işletmesi için Fransa ile ilişkileri önemsiyor. Tabiri caizse yarı sömürge gibi halen siyasetini devam ettiriyor.
Doğru. Şimdi bakınız, Fransa tabii 1881 dönemlerde o bölgeye, özellikle Tunus ve Cezayir, yani Kuzey Afrika, yani artık sömürgeci olarak o bölgeye geldi. Tabii zaten 1881'de yani maalesef Osmanlı Devleti zaten farklı bir yani bir durum. Evet, farklı bir
orası.
durum. Ama ilginç tarafı, bunu belki böyle bir fırsat alarak da söylemek isterim. Belki yani dinleyici kardeşlerimiz de bilgisi olsun diye. Tunus bir Osmanlı vilayeti. Valimiz ve beylik sistemi var. Tunus 1956'a kadar beylik sistemi bırakmadı. Düşünebilir misiniz? Bu çok önemli bir. 19 Mart 1956'a kadar beylik sistemi devam ediyor ve başkent resmi olarak tek başkentimiz yani İstanbul, resmi kullandığımız bayrak Osmanlı Devleti bayrağı. Bu 56'a kadar. Şimdi Fransızlar geldiler, evet. Hakimiyet yani biraz, yani biliyorsunuz sömürgeci geldiği zaman menfaat bakıyor. Petrol, doğalgaz, bilmiyorum fosfat vesaire bakıyor. Yani genelde halklara fazla karışmıyor. Yani beylik hiç dokunmadı. Öyle kaldı. Şimdi bunu demek Fransa'nın yani böyle bir sistemi var. Fransız ordusu bir yere gitti zaman sağda papaz, solda eğitmen. Demek ki bir Tunus'a geldi veya Afrika'ya gitti zaman önce tam bir hakimiyet alıyor, bir kilise inşa ediyor, yanında bir okul inşa ediyor. Neden şu anda Tunus ve Cezayir halen bizi diyoruz yakın partiler, Fransa'ya yakın partiler? Ve neden? Çünkü 50'ye kadar, 56-57'ye kadar, 1956 yani Fransızlar artık hakimiyet fiili olarak, askeri olarak devam ediyor. Sonra yoruldu Fransa. Artık ne yapmak gerekiyor? Çok büyük maliyet ben Tunus'ta veya Cezayir'de kalırsam, o zaman ben bir Necip öğrencileri yetiştiririm ve kendi inşa ettiği okullar Tunus'ta, Cezayir'de seçtiği Necip öğrenciler ve Paris'e gönderiyorlar, yetiştiriyor. Avukat olabilir, siyasetçi olabilir, başka iş adamı olabilir ve tamamen paket olarak da Tunus'a gönderiyor. Sonra o cumhurbaşkanı oluyor, sonra başbakan oluyor, sonra milletvekili oluyor. Sonra o zaman artık Fransa Tunus'ta kalması gerek yok. O zaman ben Paris'ten uzak kumandadan çok rahat yönetebilirim. Yok. Zaten orada Fransızca konuşan, Fransız kafası bir orada zaten Tunuslu veya Cezayirli var. Allah'a çok şükür. Tabii Tunus değişti. Cezayir de değişti. Ve özellikle 60-70 senelerde biraz bayağı bir farklı bir rüzgar da geldi. Yani hem Arap milliyetçilikle geldi hem İslamcılıkla da bindi. Yani 70 senelerde. Tabii o dengeler değişti. Şu anda ama yine de o yani Fransa'nın Necip öğrencileri güçlü olduğu için yani mali olarak yani devlet kurumlarda yani 56'dan tamamen bürokrasi elinde. O nedenle halen de belli bir güç muhafaza ediyor.
Evet. Peki Malezya'da da uzun bir aradan sonra Mahathir Muhammed kazandı seçimleri. Bölgede sanki hani yeniden böyle bir kıpırdanma var. Tunus Orta Doğu için ayrıca kıymetli çünkü Arap Baharı denilen Turuncu Devrim oradan başlamıştı. Yasemin Devrimi, Turuncu Devrim. Farklı adlandırmalar yaptılar. Ama sanki hani istenen bir türlü de olmuyor gibi. Neden olmuyor? Yani bu sömürüyü yürüten devletler halkların özgürleşmesini istemiyorlar mı?
Evet. Şimdi tabii Arap Baharı Tunus'ta başladı. Ve Arap Baharı'nın özelliği yeni lidersiz ve vizyonsuz, programsız başladı. Öyle bir halk zulümden ayaklanma oldu. Evet. Zaten halklar kaynıyor zaten. Yani diktatörlere karşı, zuluma karşı, adaletsizliğe karşı vesaire. Bunlar zaten eskiden yani öyle bir şey var. Ve bir fitil oluyor, birisi intihar ediyor ve kendisi yakıyor. Ve halk artık ayaklanıyor. Ama o ayaklanan halk herhangi bir başında bir lider yok. Yönlendirecek de bir liderde de yok. Veya bir grup yok, bir partide de yok. Ayrıca da halka sunulacak bir program da yok. Yani tamam ben diktatörlük yok ediyorum ama sen ne yapacaksınız? Tabii Tunus'ta Allah'a çok şükür yani böyle bir şey de oldu. Şimdi belki o eskiden eğitim sistemleri belki yani siyaset kültürü de belli bir noktaya gelmiş bir ülke. O nedenle bir mevcut devlet kurumları yok edilmedi Libya gibi mesela. Ve yani aynı süreçte devam ettirdi ve süreç değişimi adım adım mı gitti. O nedenle biraz yeni bir çok fazla bir büyük bir bedel olmadı. Ve bir noktaya kadar başardı Tunus. Ama Arap Baharı belki Tunus'ta başardı evet. Başarılı oldu evet. Ama bir bakıyorsak Libya, Suriye, Mısır, Yemen vesaire halen yani büyük sıkıntılar oluyor. Neden? Çünkü unutmayın iç ve dış mihraklar hemen uyandı. Eğer Arap Baharı gerçekten başarırsa Libya'da, Suriye'de, Mısır'da, Yemen'de ve başka ülkelerde demek yani Fransa'nın, İngiltere'nin, İtalya'nın ve yani 50 yıl veya 70 yıl yani yatırım yaptı o yani Necip öğrenciler yetiştirdi çok büyük yatırımlar yaptı yatırımlar derken kendi menfaati için yatırım yapan demek eğer Arap Baharı kazanırsa demek tamamen o yani Fransa'ya kaybedecek İngiltere'de kaybedecek ABD'de kaybedecek o zaman ne yapmamız gerekiyor Arap Baharı tamamen yani bir gölgelemek gerekiyor. Arap Baharı biraz farklı yönlendirmeler, yanlış yönlendirmeler de yapılması da gerekiyor. Kanlı yani yollara sürüklemek de gerekiyor. Ve maalesef bu konuyla bu konuda başardılar. Libya'da da çok net gördük. Çok Suni silahlı gruplar da çıktı ve çoğunluk bunlar Libyalı değil, farklı. Yani başka ülkelerden yani ithal edilmiş. Suriye'de de çok net de gördük. Yani Mısır farklı bir olaylarda da oldu. Ama bu ne demek? Demek yani şu anda bir Arap Baharı bitti mi? Hayır. Arap Baharı birinci adım bir noktaya kadar başardı. Ne gibi başardı? Tunus'ta başardı ama en önemli başarı, en önemli kazanım halklar artık yani halklarda korku bitti. Ve halklar artık eğer istediği bir şey yapar ve yani mevcut diktatörlük yani yok edebilir. İkinci Arap Baharı rüzgarı yani bekliyoruz.
Bunu ya Tunus'tan mı?
Ya Tunus'tan değil. Bu Tunus'tan büyük ihtimal farklı bir sonuçta artık Arap Baharı bir kültür oldu. Belli şu anda artık belli kitaplar var yani yazılı yani çok yani büyük bir malzeme de var. O şu anda bu Arap Baharı kültürü diyelim. Şu anda artık bilinçli bir Arap Baharı olacak. Liderle bir Arap Baharı olacak. Programlı bir Arap Baharı da olacak. İkinci yani Arap Baharı rüzgarı yani büyük ihtimal belki Körfez ülkelerden başlayabilir. Öyle şu anda yani beklentilerde de var. Yani veya Kuzey Afrika'dan yani Cezayir gibi yani bir ülkede de olabilir. Yani o nedenle Arap Baharı bitmedi. Arap Baharı şu anda belki kötü dönemde de doğru. Zor bir dönemde. Hatta kanlı bir dönemde. Doğal olarak çünkü dedim lidersiz ve programsız başladı. Ve iç ve dış mihraklar tamamen maalesef yönlendirmeye çalıştılar.
Evet. Yani Arap Baharı'nın bitmediğini oradaki halkların mevcut siyasal iktidarların karşıt iktidarlarına oy vererek bir tavır sergilediklerinden de çıkartabiliyoruz.
Kesinlikle evet. Şu anda mesela Tunus'taki seçimler veya hatta Mısır'daki seçimler yani bir veya Malezya'daki seçimler veya yani çünkü yani Arap Baharı kelimesi değil aslında. Aslında bunlar İslam ümmeti uyanışı bir harekettir doğrusu. Yani bir İslam ümmeti biraz kurtuluş yani hareketi diyelim. Kurtuluş kimden? Diktatörlükten ve uzak kumandalı sömürgecilikten. Yani bunu Malezya'da dahil, Endonezya'da dahil, Pakistan'da da dahil öyle bir baharı da yani bekleniyor. Yani bunu sadece bir Afrika'dan veya Arap ülkelerden değil. Demek yani bunu yani bir şahsen ben böyle okuyorum. Bunu zaten şahsi bir okuma da değil. Şu anda Arap dünyasında ve İslam dünyasında da çok yani tartışılan bir konu. Çok yani artık halk hareketi kalmadı. Artık entelektüellerin hareketi oluyor şu anda. Ve belli bir yani en az belli liderleri var. Belli fikir adamları da var şu anda. Hatta kurumlar da var şu anda. Artık yani araştırma merkezleri de var. Yayınları da var. Ve yani o nedenle beklentimiz Arap Baharı ikinci durağı çok farklı olacak.
Evet. Evet. Program öyle güzel aktı ki. Sağ olun. Hem bölgeyi konuşmuş olduk. Sevgili dinleyenler, bu hafta Parlamentoların Dostu programında Arap Baharı'nı Doktor Muhammed Adil Bey ile konuştuk. Konuşmaya devam edeceğiz. Programımızın sonuna doğru geldik. Ama öncesinde bir İsrail-Filistin bahsi yaptık. Çünkü olaylar devam ediyor ve bölgeyi yeniden alevlendirecek bazı hadiselerde yaşanıyor. Bir taraftan Trump'ın başkente taşıması, Kudüs'ü yeniden Müslümanların gündemine taşıması, bir taraftan da 14 Mayıs tarihini bilinçli olarak seçtim demesi İslam coğrafyasında halkları farklı bir noktaya taşıdı. 14 Mayıs 1948 İsrail Devleti'nin kuruluş tarihidir. Filistinler için acı bir tarihtir. Yıllar sonra 14 Mayıs'ı İsrail Devleti'nin başkenti Kudüs ilan eden bir Amerika olarak yaşamış olduk. Bedeller ödeniyor, ödenmeye devam edecek. Ben son olarak hani Arap Müslüman coğrafyayı çok yakından bildiğiniz için sömürü sistemleri Arap coğrafyasından bu yakın zamanda da olabilir, uzun zamanda da olabilir ama halklar sömürüldüklerinin bilincinde mi?
Tabii toplumlar değişiyor. Sonuçta eğitim sistemleri de değişiyor. Bir kısmı da millileşiyor. Yani o Tunus'ta, Cezayir'de ne kadar Fransa'nın yani belli bir etkisi var, bazı şeyler empoze ediliyorsa yani bunu sadece Tunus ve Fas veya Cezayir değil, bunu Suudi Arabistan'da da görüyoruz, Mısır'da da görüyoruz. Arap ve İslam ülkeleri toplumları gerçekten şu anda bayağı bir uyanış var ve bunu biraz kendi öz kimliğe bir dönüşte de var. Bunu nasıl görüyoruz? Zaten yani bu İslamcı partiler veya hareketleri veya diyelim hatta Arap milliyetçilikte de bu içinde de var. Görüyorlar zaten Türkiye gibi bir ülke başardı, başka ülkelerde de başardı bir değişim için. O nedenle bir bu değişim rüzgarı halklar artık biliyor. Neden ekonomim, neden kendi servetim ben yönetmiyorum? Niye Fransa veya İngiltere veya ABD önü yönetiyor? Neden zenginlik, petrolüm ben kullanmıyorum? Neden maden veya tüm madenleri ben kullanmıyorum? Niye illa Fransa aracılığıyla veya İngiltere aracılığıyla veya ABD aracılığıyla? Bunu tabii herkes de şu anda halkımız, gençlerimiz artık şu anda sorgulamaya başladı. Yani neden müstakil, bağımsız bir siyasi kararımız yok? Bunu artık gençlerimiz sorgulamaya da başladı. Niye ben yani benim Tunus veya Cezayir veya Fas veya Mısır hükümeti karar almak için önce yani kendine bağlı başkenti ABD veya İngiltere önünde sorması gerekiyor. Neden? Herkes artık şu anda yani bu noktaya geldik. O nedenle zaten bir kısmı Arap Baharı oldu ve söylediğim gibi devam edecek.
Evet. Evet. Doktor Muhammed Adil'le Arap Müslüman coğrafyayı konuştuk. Tunus'u konuştuk. Kudüs'ü konuştuk. Filistin'i konuştuk. Özgür Filistin'i konuştuk. Sevgili dinleyenler, önümüzdeki hafta bir başka konu ve konukla tekrar bir araya gelmek üzere. İyi bir hafta diliyorum.
Parlamentoların dostluğu.